Ayrım 35, sayfa 241. Atelyede Mercan da sabaha kadar yatakta dönüp durdular. Bazen birbirlerine sarıldılar, bazen de uyuyormuş gibi rol yaptılar ve uyumadan yataklarından kalktılar. Mercan kahvaltıdan sonra hemen çıktı. Cuma günleri ekonomik durumu iyi olmayan hastalara ücretsiz bakıyordu. Bu yüzden hasta sayısı çok fazla oluyordu. Her cuma çok yorgun bir şekilde eve geliyordu. Başı da feci halde ağrıyordu. Bugün ise daha zor geçeceğe benziyordu. Yine de tam saatinde muayenehanede olmalıydı. İçinden mesleğimde en çok yorulduğum ve en fazla zevk aldığım zamanlar da bugünler diye düşündüm. Sanki bu düşünceler ve duyduğu huzur onu daha bir canlandırmış gibiydim. Hızla evden çıktım. Atelye ise bugün Can Ferize ile Zafer'i bekliyordu. Onlar için öğlen yemeği hazırlamaya başlamıştım. Zafer'e Naz'ı oyalamasını söyledim. Naz çok mutluydu. Zafer gelecek diye o kadar sevinmişti ki hiç kimse ilgilenmese de bekleyebilirdi. Saat 11 sıralarında Can Ferize ve oğlu geldiler. Çok mutlu görünüyorlardı. Can Ferize, biliyor musun? Biz bu tarafa taşınıyoruz. Amcamın burada 6 yolda bir dükkanı varmış. Kapalı çarşıda yan yana iki dükkan birbirinin müşterisini çekiyormuş. Başka bir semtte çok daha fazla kazanç sağlayabilirmiş. Biz de bu fırsatı kaçırmak istemedik. Zafer bu dükkana geçecek. Ayrıca dükkanın mülkiyetini de alacak. Yani bir şekilde bağımsız oluyor. Ortaklık çoğu zaman iyi bir sonuç vermiyor. Hele akraba ile hiç olmamalı. Şüphesiz asıl sevincimi size yakın olacağız diye. Adeliye gözlerini bir noktaya dikmiş, öylece duruyordu. Can Ferize'ye cevap vermedi. Can Ferize önce bunu ilgisizlik gibi yorumladı, sonra Adeliye'nin de en az kendileri kadar sevineceğini, belki de onu çok sarsan bir başka problemin olduğunu düşündü. Adeliye, duymadın mı? Neyin var senin? Adeliye'nin gözlerinden yine yaşlar süzülmeye başladı. Dün akşam kocasıyla yaptığı konuşmayı aynen anlattı. Hepsinin neşesi kaçmıştı. Can Ferize, ben olsam istemem, kesinlikle istemem dedi. Zafer heyecanla parmağını havada sallayarak ve işaretlerle konuşmaya başladı. Çünkü heyecanlandığında sesli olarak çok daha zor konuşuyor, fena halde kekelemeye başlıyordu. Bu konudaki düşüncelerini şöyle anlatmıştı. Sakın mani olmayın, bu onun için bir fırsat. Herkesin acıyacağı özürlü bir insan olmaktansa hiç olmamak bence çok daha güzeldir. Hatta ben de sizinle gelmek, şansımı denemek isterim. Can Ferize ile Adilye'nin kalbine bıçak saplanmış gibiydi. Bu konuda böyle derin bir acıyı ilk defa Zafer'in, yani yaşayandan işitmek müthiş derecede yaralayıcı olmuştu. Atelye birkaç defa derin nefes alıp verdikten sonra Zafer'e yaşından dolayı bu ameliyatın kendisine yapılamayacağını anlatmaya çalıştı. Fakat Zafer kararlıydı. Olsun, Naz'a arkadaşlık eder moral veririm. Beni çok seviyor biliyorsunuz diye cevapladı. Şüphesiz Zafer'in aklında bir belki vardı. Belki ona da ameliyat yapmayı kabul edebilirlerdi. Belki sevdiği kıza düzgünce seni seviyorum diyebilirdi. Hatta belki çok sevdiği Ermenice türküleri yüksek sesle okuyabilirdi. Belki kızlar kendisine ilgi gösterdikten sonra bir bahane bulup kaçmayabilirdi. Zafer'in belkileri o kadar çok ki, o yapamadığı, şimdiye kadar hayal dahi etmeye cesaret edemediği belkileri sıralarken Can Ferize oğlunun bu ameliyatı yaptırmaması için İsa'ya ve Meryem Ana'ya dua ediyordu. Adelya ise Zafer'in bu cevabının aslında Naz'ın da cevabı olabileceğini düşünüyordu. Yine de çok zor bir durumdu. Merdan ile kaçmaya karar verirken, yani onunla ailesi arasında bir tercih yapma durumundayken bile bu kadar zorlanmamıştı. Baki çocukluğundan beri cesur ve atık bir yapıya sahipti. Aklına koyduğu her şeyi başarıyla yapmıştı. Şimdi ise aklında sadece Hülya ile evlenmek vardı. Bunu da başaracağına inanıyordu. Biraz, belki biraz değil, epeyce zorlanacaktı. Hülya da kendi verdiği kararların dışında hareket edecek bir karaktere sahip değildi. Özgür ruhluydu. Baki'nin yaklaşmak için attığı adımlar hiçbir işe yaramıyordu. Saygısızlık etmiyordu ama kendi kararlarını uygulama yolunda inatla yürüyordu. Baki ev eşyalarının bir kısmını almıştı. Bir iki defa Hülya ile kendisine eşya seçimi konusunda yardımcı olması isteğini bildirmiş, her seferinde de kibarca reddedilmişti. Bu yüzden yatak odası, salon ve mutfak takımları henüz alınamamıştı. Bunları Hülya beğenmeli diye tutturmuştu. Ders çalıştırma olayı bittiğinden beri Hülya'yı pek göremiyordu. Bu da Baki'yi oldukça huzursuz ediyordu. Gerçi Hülya'yı annesine dahil kimse eskisi gibi göremiyordu. Her gün bir başka arkadaşıyla buluştuğunu söyleyerek evden ayrılıyordu. Doktor Baki, Rumeli Caddesi'nde dekorasyonu yapılan muayenehaneyi son olarak gözden geçirmek için hazırlandı. "Abla, ben muayenehaneye gidiyorum. Bir eksik var mı?" diye son kez gözden geçireyim. "Olur hayatım, evinin eşyalarını sipariş ettin değil mi?" "Hayır abla, biliyorsun onları Hülya beğenmeli. Zehra kardeşinin bu mesnetsiz ve anlamsız ısrarına hem kızıyor hem de endişe duyuyordu. Bu artık saplantı haline gelmiş bir istekti. İnsanı korkutacak kadar aşırı bir özgüven ve şu anda olması pek mümkün görünmeyen bir evlilik için ciddi ciddi hazırlık yapmak mantıklı bir insanın yapacağı iş değildi. O yüzden dayanamadı ve "Baki, yavrum senin bu tavrın beni endişelendirmeye başladı. Bu ne ısrar? Hiçbir ümit mevcut değilken bu nasıl bir tavırdır anlayamıyorum." "Abla, ben o kızla evleneceğim. Bunun başka bir şekli yok. Baki, anlıyorum ki artık bu konuda diyebileceğim, yapabileceğim hiçbir şey yok. İnşallah büyük bir hayal kırıklığına uğramazsın." Zehra kapıdan çıkan kardeşinin arkasından bakarken, "Ya Rabbim, bunun önüne aklını başına getirecek, olgun, tahsilli, güzel bir kız çıkar da herkese karşı mahcup olacak durumlara düşmeyelim," diye dua etti. Baki apartmanın kapısından çıkmış, kendi arabasına doğru ilerliyordu. Evin biraz ilerisinde kırmızı bir kaplumbağa araba sert bir frenle durdu. Ön koltukta oturan genç bir kız kendini hızla arabadan aşağı atarcasına indi. Dostlar apartmanına doğru koşar adımlarla ilerlerken şoför koltuğundan inen genç de telaş içinde kızın arkasından koştu ve kolunu tutup sinirli sinirli bir şeyler söylemeye başladı. Baki dikkatle olanları takip ediyordu. Güneş tam Baki'nin gözüne düştüğünden gençleri bir iki adım attıktan sonra tanıyabilmişti. Genç kız Hülya'ydı. Peşinden gelip kolundan yakalayan da banka müdürünün oğlu Ferhat'tı. Hülya kolunu kurtarıp eve dönmek için direniyor, diğeri de mani olmaya çalışıyordu. Kız direnmeye devam edince Ferhat iyice sinirlenmiş olacak ki oldukça yüksek sesle ve kabaca "Defol git. Kabahat bende ki senin gibi bir taşralıyla arkadaşlık etmek istiyorum." Onlar kendi kavgalarına o kadar dalmışlardı ki Baki'nin yanlarına kadar sokulduğunu fark edemediler. "Bırak kızın kolunu," diye bağırdı Baki. Ferhat başını kaldırdı. Müstehzi bir ifadeyle onun yüzüne baktı. "Yine mi sen, kart zampara? Bu taze goncayı kafaya takmışsın ama sen onun için hiç mi hiç umurunda değilsin." Baki kıpkırmızı olmuştu. "Peki sen umurunda mısın? Ne zaman karşılaşsam o senden kaçmaya, sen onu yakalamaya çalışıyorsun. Bu durum onun taşralı oluşundan ve hala modern dünyadan haberdar olmayışından kaynaklanıyor. Dünyadan ve dünya zevklerinden haberi yok. Hala kocasına bakire gitmek için çabalayan bir şarklı. Bana deli gibi aşık olduğu halde ısrarla direniyor. Ama bir gün görecek ki bana kendisi yalvaracak." Artık Baki'yi tutmak mümkün değildi. Onun yüzüne öyle bir kafa attı ki Ferhat sendeledi ve düşmemek için yanındaki çınar ağacına tutundu. Hülya ağlayarak yalvarmaya başlamıştı. "Lütfen, lütfen yapmayın. Evimizin yakınındayız. Bir gören olacak. Ne olur durun." Hülya bunları söyleyerek Baki'nin önüne geçerken Ferhat da dostlar apartmanının yolunu tutmuştu bile. Baki bir müddet kızın yüzüne baktı. "Bu halde eve gidemezsin. Yürü benimle gel. Fazla uzun sürmez döneriz," dedi. Hülya o kadar korkmuştu ki karşı koyacak ya da "gelmiyorum, nereye" diyecek gücü kalmamıştı. Ayrıca Baki itiraz etmemesi için sebepleri vardı. İkidir kendisini hiç de hoş olmayan durumlarda yakalıyordu. Baki'nin hemen yakında olan arabasına doğru yürüdü. Bir taraftan da çevresinde kimsenin olup olmadığına bakıyordu. Üsküdar'da bir süre araba vapuru beklediler. İkisi de sessizdi. Baki aniden "Hülya, sen bu saygısız ibdiyi cidden seviyor musun?" diye sordu. Hülya böyle bir soru beklemiyordu. Başını önüne eğince Baki'nin içinde bir yangın başlamış gibi oldu. Duygusal bir acı, fiziksel olarak böyle bir yanma hissine sebep olabilir miydi? Bunu kendi kendine cevapladı. Tıpta böyle bir tanı yoktu. Demek ki bu olaylar her zaman kitaplarda yazılı olduğu gibi tezahür etmiyordu. Özellikle işin içine duygular girince. Bugün gördükleri, Bucky'yi iki açıdan üzmüştü. Birincisi Hülya'yı kaybetme korkusu, ikincisi de Hülya Ferhat denen bu çocukla arkadaşlığa devam ederse onu çok kötü sonuçlar bekliyor olabileceğiydi. Bu çocuğun yakışıklı olmasından başka kayda değer bir özelliği olmayan bir sokak çocuğuydu. Bu genç maddi manevi dejenere olmuştu. Ayıp, günah, masumiyet gibi kavramları tanımıyordu. Hülya ile ciddi bir beraberlik düşünemezdi. Zaten onun da açıkça belli ediyor böyle bir niyeti olmadığını, alnın zevkler peşinde olduğunu her zaman söylüyordu. İkisi de kendi içinde hesaplaşarak farkına bile varmadan Rumeli Caddesi'nde muayenehanenin önüne kadar gelmişlerdi. Bucky inip Hülya'nın kapısını açtı. Hülya arabadan inme niyetinde değil gibi öylece duruyordu. Hülya, geldik, insene. Nereye geldik? Neden geldik? Niçin inmem gerekiyor? Bütün bu konuları aydınlığa kavuşturursam belki inebilirim. Benim muayenehaneme geldik. Ustalar çalışıyor. Ne durumda diye bakıp sonra da Nişantaşı'nda birkaç mobilyacıya gideceğiz. Ben inmesem olmaz mı? Bucky sinirlenmeye başlamıştı. Birkaç aydır tanıdığı elin itiyle geziyordu da kendisine mi güvenmiyordu? Arabanın içine doğru eğildi. Hülya Bucky'nin nefesinin sıcaklığını hissediyordu. Bu ürperişte korku değil başka bir duygu vardı. Ama neydi? Bunu pek anlayamamıştı. Bucky iyice kızmıştı. Keşke bu endişeleri tanımadığın kişilere karşı da duysan. Benden asla korkma. Sen benim evleneceğim kızsın. Asla zarar vermem ve verdirtmem. Hülya'nın koyu yeşil, badem biçimindeki gözleri büyümüştü. Şu anda öyle bir vahşi güzellik içindeydi ki Bucky bu eşsiz güzelliği kollarının arasına almamak için kendini zor tutuyordu. Hülya bir müddet öylece durdu. Sonra birden sağ eliyle Bucky'yi hafiften itti. Bu nasıl söz? Kim sana sizinle evlenebileceğimizi söyledi? Asla böyle bir şey olmayacak. Doktorsunuz ve paramız var diye hemen tav olacağımı mı zannediyorsunuz? Hayır, bunların hiçbirini düşünmedim. Peki ne? Nasıl böyle bir sonuca vardınız? Çünkü ben seni cidden çok seviyorum. Bu sevgim bir gün seni muhakkak etkileyecektir ve sen de beni seveceksin. Benim sevilmeye layık bir insan olduğuma inanacaksın. O sizin hüsnü kuruntunuz. Neyse, bu söylediklerimin ne derece gerçek olduğunu gelecek gösterecektir. Hala inmemekte inat ediyorsun. Arabayı kilitleyip ben çıkacağım. Bu sıcakta kavrul bakalım. Hülya ters ters onun yüzüne baktı. Ya Rabbim, bana hiç akıllı birisi rastlamayacak mı? Öteki bir başka deli, bu başka diye düşündü. Hava çok sıcaktı. Şimdiden ter dökmeye başlamıştı. Hemen arabadan indim. Sendeleyince Bucky sol koluyla onun beline sarıldı. Dengesini bulur bulmaz hemen bıraktı. Fırsatçı birisi olmak istemiyordu. Dikkatli olmalısın. Seni sana emanet ediyorum. En kıymetli, en sevdiğim varlığı, ona herhangi bir zarar verirsen seni ömür boyu affetmem. Hülya neredeyse kahkaha atacaktı. İçinden bu daha deli galiba. Ama tuhaf bir şey var. Bu adamı sevmesem de ona güveniyorum. Ötekini çok seviyorum ama içimde daima bir korku var. Acaba neden? Muayenehane büyükçe bir daireydi. Daha doğrusu iki küçük dairenin birleştirilmesiyle büyütülmüştü. Binanın dış görünüşüyle bu daire tam bir zeza içindeydi. Eski püskü bir binada böyle modern, zevkli, aydınlık bir köşenin olacağı asla düşünülemezdi. Bucky az önce yaşanan gergin ortamı unutmuş gibiydi. Hülya nasıl buldun? Bir eksiği var mı diye sordu. Hülya orayı gerçekten beğenmişti. Bucky'yi kızdırmak isterdi. Ama çok büyük haksızlık olacaktı. Bu işlerde gerçekten zevkli ve başarılıydı. Çok güzel, çok beğendim. Bucky ondan hep ters cevaplar aldığı için bunu duyduğuna şaşırmıştı. Ya, öyle mi? Çok sevindim dedi ve bekleme salonunda bir pano yapmaya çalışan gence döndü. Gazanfer, renkler pastel olsun. Fazla koyu kullanma. Biz gidiyoruz. Pardon, en son ne günü tamamen işimiz bitmiş oluyor? Cuma sabahı teslim edeceğiz doktor bey. Tamam, Hülya hadi gidelim. Hülya cevap vermeden yürümeye başladı. Bucky abi, bu daire muayene için çok büyük değil mi? Çok lüks değil mi diye sordu Hülya. İki doktor için gayet iyi olacak. İki doktor mu? He, Arkadaşınızla beraber kullanacaksınız. Hayır canım, seninle beraber kullanacağız. Hülya artık ne diyeceğini, ne yapacağını şaşırmıştı. Siz normalsiniz değil mi? Deyince Baki güldü. Vallahi çok normal, çok akıllı olduğumu söylerlerdi. Şimdi de çok ama çok aşık olduğumu söylüyorlar. Belki bu aşk beni normal olmaktan biraz olsun uzaklaştırmıştır. Zaten ben de tereddütteyim. Hülya ağzının içinde mırıldanır gibi, biraz mı? Diye söylendi. Efendim, hiç ne tarafa gidiyoruz diye sordum. Hülya hiçbir konuda sesini çıkarmamaya karar vermişti. Çünkü Baki'yi bu inadından döndürmek mümkün değildi. Nişantaşı'nın en büyük mobilyacılarından birine gelmişlerdi. Satış sefi konumundaki bey, Doktor Baki'yi büyük bir içtenlik ve saygıyla karşıladı. Anlaşılan doktor buraya çok para yatırmıştı. Kahve içip sohbet ettikten sonra Baki, ''Hadi Hülya, salon takımımıza bakalım.'' dedi. Hülya, adamın yanında münakaşa etmek istemiyordu. Neyse bir süre mesele çıkarmayayım diye karar verdi. Ayrıca muayeneden çıkarken bu yolda bir karar aldığını hatırladı.